Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyni. 13. ayrım. Fikrin kafama tam olarak ne zaman girdiğini bilmiyorum. Belki o rüzgarlı sonbahar sabahı, Nilay'a çay servisi yaparken, tam eğilmiş, ruat kekinden bir dilim kestiğim sırada. Pencere pervazındaki radyodan, yaklaşan 1952 kışının bir öncekinden de acımasız geçeceğine ilişkin haberi duyduğum anda. Belki daha önce, onu parlak pembe duvarları olan eve götürdüğümde. Belki daha da önce, hani arabada hıçkırarak ağlarken elini tuttuğum sırada. Zamanı ne olursa olsun, fikir aklıma bir kez düştükten sonra ondan kurtulmak mümkün olmadı. Yalnız şu kadarını söyleyeyim Bay Marcos, işe son derece temiz bir vicdanla giriştim. Öneriyi mutlak bir iyi niyetle ve dürüst bir maksatla yapmıştım. Kısa vadede acı verici olsa da, uzun vadede ilgili herkesin hayrına olacak bir öneriydi. Ancak bu kadar onurlu olmayan, bencilce güdülerim de vardı. Bunların birincisi şuydu, Nilay'a başka hiçbir erkeğin, ne kocasının, ne de o büyük pembe evin sahibinin veremeyeceği bir şeyi vermek. Önce sabırla konuştum. Kendimi savunmak adına size şunu söyleyebilirim. Sabırın bu teklife karşılık para kabul edeceği anlaşılırsa, istediğini vermeye hazırdım. Paraya ihtiyacı olduğunu biliyordum. İş bulmak için nasıl çabaladığını kendisi anlatmıştı. Sabırın ailesiyle birlikte kışı atlatabilmesi için Bay Vahdati'den maaşıma mahsuben avans isteyecektim. Ama Sabır, vatandaşlarımın çoğu gibi gurur denen illetten mustaripti. Hem istenmeyen hem de defedilemeyen bir illetten yani. Benden asla para almazdı. Pervane ile evlendiğinde kardeşime verdiğim ufak tefek harçlıkları bile hemen kestirdi. O bir erkekti ve ailesine tek başına bakacaktı. Ve daha kırkına bile basamadan, aynen bunu yaparken öldü. Bağlan yakınlarında bir yerde, bir şeker pancarı tarlasında ter dökerken. Duyduğuma göre, son nefesini verdiğinde pancar orağı hala su toplamış kanayan ellerindeymiş. Ben bir baba değildim. Dolayısıyla sabırı bu karara götüren, acılı, kafa patlatmalı süreci anlıyormuş numarası yapmayacağım. Vahdati çifti arasında geçen tartışmalara da vakıf değildim. Nilay'a fikrimi açtıktan sonra ondan tek bir şey rica ettim. Bay Vahdati'ye fikrin benden değil, kendisinden çıktığını söyleyecekti. Bay Vahdati'nin karşı çıkacağını biliyordum. Onda bugüne kadar babaca bir içgüdünün zerresine bile rastlamamıştım. İşin aslı, Nilay'ın çocuk yapamıyor olması, adamın onunla evlenme kararını pekiştirmiş bile olabilirdi. Velhasıl, karı koca arasındaki gergin atmosferden uzak durdum. Geceleri yatağıma yattığımda, gözümün önünde beliren tek şey, aklımdan geçeni söylediğimde, Nilay'ın gözlerinden ansızın boşalan yaşlar ve iki elime birden yapışıp bana minnetle ve evet bundan emindim, sevgiyi andıran bir şeyle dolu gözlerle bakışıydı. Aklımdaki tek olgu, ona olanakları benimle kıyaslanamayacak erkeklerin bile veremediği bir armağan sunuyor olduğumdu. Tek düşünebildiğim, kendimi ona nasıl bütünüyle ve nasıl büyük bir mutlulukla verdiğimdi. Bunun sonucunda da, biliyorum aptalca ama belki beni sadece sadık bir hizmetkardan daha fazlası olarak görmeye başlar diye umutlanıyordum. Sonunda Bay Vahdati boyun eğince, ki bu beni hiç şaşırtmadı, Nila, korkunç bir iradesi olan bir kadındı. Sabır'a haber yolladım ve Peri ile onu, arabayla, Kabil'e getirmeyi teklif ettim. Neden kızıyla birlikte Şadba'dan buraya yürüyerek gelmeyi seçtiğini hala anlayabilmiş değilim. Ya da neden Abdullah'ı da yanına aldığını. Belki kızıyla kalan kısacık zamanını değerlendirmek istiyordu. Belki bu meşakkatli yolculuğu bir tür kefaret gibi görüyordu. Ya da belki mesele Sabır'ın gururuydu. Kızını satın alan adamın arabasına binmek istemiyordu. Ama sonuçta çıkıp geldiler. Üçü birlikte, toz toprak içinde. Anlaştığımız gibi caminin önünde beni beklediler. Onları Vahdatilerin evine götürürken, onları bekleyen yazgıdan ve yakında yaşanacak olan korkunç sahneden habersiz olan çocukların hatırına neşeli davranmaya çalıştım. Aynen korktuğum gibi gerçekleşen sahnenin ayrıntılarına girmeye gerek yok Bay Marcos. Ama anısı zihnimde yeniden zorla belirdiğinde, aradan bunca yıl geçmiş olmasına karşın hala yüreğim sıkışır. Nasıl sıkışmasın ki? Sevginin en yalın ve en saf haliyle vücut bulduğu o iki çaresiz çocuğu birbirinden kopardım ben. O ani, duygusal karmaşayı asla unutmayacağım. Peri'yi omzuma vurmuş uzaklaştırırken, kız dehşet içinde tekmeler savuruyor, çığlık çığlığa bağırıyor. Abdullah! Abdullah! Kız kardeşinin adını haykıran Abdullah, babasından kurtulmaya çalışıyor. Gözleri fal taşı gibi açılmış. Nila, belki de kendi çığlığını bastırmak için iki eliyle ağzını kapamış, görüntü olanca ağırlığıyla yüreğimde. Bunca yılın ardından Bay Marcos hala yüreğimde. Peri o sırada dördüne basmak üzereydi ama bu küçük yaşına karşın yeniden biçimlendirilmesi gereken bazı huylar edinmişti. Örneğin bana artık kaka nebi değil, yalnızca nebi diye hitap etmesi tembihlendi. Yanlışları ben dahil herkes tarafından tatlılıkla tekrar tekrar düzeltildi. Ta ki kız aramızda hiçbir akrabalık olmadığına inanıncaya kadar. Ben artık onun için aşçı nebi, şoför nebiydim. Nila, maman oldu. Bay Vahdati de papa. Nila ona kendi ana dili olan Fransızcayı öğretmeye koyuldu. Bay Vahdati'nin Peri'yi kabullenirken sergilediği soğukluk çok kısa sürdü. Kızı gözyaşlarına boğan korkusu ve sıla üzlemi adamı yumuşatıp elini kolunu bağlamış, bu da en çok kendisini şaşırtmıştı. Kısa bir süre sonra sabah yürüyüşlerimize Peri de katılır oldu. Bay Vahdati onu bir çocuk arabasına oturtur, bir yandan yürürken bir yandan da arabayı mahallede itip dururdu. Ya da arabada direksiyonda otururken kızı kucağına alır, o kornaya basarken sabırla gülümserdi. Bir marangoz tutup Peri için üç çekmeceli, tekerlekli bir yatak, oyuncaklar için akça ağaçtan bir komodin, bir de küçük kısa dolap yaptırdı. En sevdiği rengin sarı olduğunu öğrenince Peri'nin odasındaki her şeyi sarıya boyattı. Onu bir gün dolabın karşısına, Peri'nin yanına bağdaş kurmuş, dikkate değer bir ustalıkla dolabın kapaklarına zürafalar, uzun kuyruklu maymunlar çizerken buldum. Onu bir şeyler çizerken gördüğüm bunca yıldan sonra elinden çıkan bir resmi ilk kez gördüğümü söylersem Bay Marcos, içe dönük kişiliği hakkında ciltler dolusu bilgi vermiş olurum. Peri'nin gelişinin yarattığı etkilerden biri de ev halkının ilk kez gerçek bir aileye benzemesiydi. Peri'ye duydukları sevginin birleştirdiği Nila ile kocası artık bütün yemekleri beraber yiyorlardı. Peri'yi yakınlardaki parka götürüyor, bir banka yan yana, memnun mesut oturup oyun oynayan kızı seyrediyorlardı. Akşamları sofrayı kaldırdıktan sonra onlara çay götürdüğümde, ikisinden birini kucağına yatmış olan Peri'ye, Şadbağ'daki yaşamını ve oradaki insanları her geçen gün biraz daha unutan bu kıza bir çocuk kitabını okurken buluyordum. Peri'nin varlığının hiç beklemediğim bir başka sonucu daha oldu. Geri plana düştüm. Beni yargılarken, insaflı olun Bay Marcos ve genç bir adam olduğumu aklınızdan çıkarmayın. Ne kadar budalaca olsa da bazı umutlar beslediğimi itiraf ediyorum. Sonuçta Nila'nın anne olmasına ben aracı olmuştum. Mutsuzluğunun kaynağını ortaya çıkarmış, panzehirini tedarik etmiştim. Bunun bizi sevgili yapacağını mı düşünmüştüm? Keşke bu kadar ahmak olmadığımı söyleyebilseydim Bay Marcos. Ancak %100 doğruyu söylemiş olmazdım. Sanırım gerçek şu ki, biz her üçümüzde bütün olumsuz ve başa çıkılamaz verilere karşın başımıza olağan dışı bir şeyin gelmesini bekliyorduk. Gözden düşeceğimi hiç mi hiç öngörememiştim. Artık Peri Nila'nın bütün zamanını alıyordu. Dersler, oyunlar, ikindi uykuları, yürüyüşler, yine oyunlar. Gündelik sohbetlerimiz rafa kaldırılmıştı. İkisi baş başa tahta inşa kutularıyla oynar ya da yapbozla uğraşırken Nila ona kahve getirdiğimi, az geriye çekilip öylece dikildiğimi fark etmezdi bile. Konuştuğumuz zaman da aklı başka yerdeymiş gibi görünür, sohbeti kısa kesmenin yolunu arardı. Arabada, yüzünde uzak, mesafeli bir ifade olurdu. Bu yüzden yeğenime az biraz içerlediğimi utanarak da olsa itiraf edeceğim. Fahtatiler'le yapılan anlaşmaya göre Peri'nin ailesinin ziyarete gelmesi yasaktı. Onunla herhangi bir iletişim kurmaları da öyle. Peri'nin eve yerleşmesinden kısa bir süre sonra Şadbağ'a gittim. Abdullah'a ve kardeşimin küçük oğlu, yeni yeni emeklemeye başlamış olan İkbal'e birer hediye götürdüm. Sabır, manidar bir sesle, "Tamam, hediyelerini verdin," dedi, "artık gidebilirsin." Bu soğuk karşılamayı bana karşı takındığı aksi tavrı anlayamadığımı söyledim. "Bal gibi anlıyorsun," dedi. "Ayrıca bundan böyle kendini bizi görmeye gelmek zorunda hissetme." Haklıydı, anlıyordum. Aramıza bir soğukluk girmişti. Biçimsiz, gergin, hatta hırlaşmaya müsait bir ziyaretti bu. Artık karşılıklı oturup çay içmek, havadan sudan ya da o yılki üzüm hasadından söz etmek ikimize de doğal gelmiyordu. Sabır da ben de artık ortada olmayan bir doğallık rolü yapıyorduk. Nedeni ne olursa olsun, ben nihayetinde bu ailede bir kopuşa aracılık etmiştim. Sabır beni bir daha asla görmek istemiyordu. Bense bunu anlıyordum. Aylık ziyaretlerime son verdim. Onları bir daha hiç görmedim. 1955 baharının başlarında bir gün Bay Marcos, evdeki herkesin yaşamını sonsuza dek değiştiren bir olay oldu. Hatırlıyorum, yağmur yağıyordu. Şu kurbağaları bile canından bezdiren, yeknesak sağanaklardan değil, sabah boyunca bir başlayıp bir duran, kararsız çisentilerden. Anımsıyorum çünkü bahçıvan Zahit, malum tembelliğiyle tırmığına yaslanmış, şu berbat havadan ötürü bugünlük işi bırakacağını söylemişti. Ben de sırf onun boş gevezeliğinden kurtulmak için kulübeme çekilmeye hazırlanıyordum. Aynı anda Nila'nın ana binada adımı haykırdığını duydum. Bahçeyi koşarak geçtim. Sesi üst kattan, büyük yatak odasından geliyordu. Nila'yı bir köşeye büzülmüş, eliyle ağzını kapamış halde buldum. "Bir terslik var," dedi elini çekmeden. Bay Vahdati yatakta doğrulmuş oturuyordu. Üzerinde bir tek beyaz fanilası vardı. Gırtlaktan gelen acayip sesler çıkarıyordu. Yüzü bembeyaz, bitkindi. Saçları ise karman çorman. Sağ elini kaldırmayı tekrar tekrar deniyor, başaramıyordu. Dehşet içinde ağzının kenarından salya aktığını fark ettim. "Nebi, bir şeyler yap!" Artık 6 yaşında olan Peri az önce odaya girmişti. Hemen yatağa, Bay Vahdati'nin yanına atladı. Fanilasını çekiştirmeye başladı. "Papa, papa!" Adam irileşmiş gözleriyle ona baktı. Ağzı bir açıp bir kapanıyordu. Kız bir çığlık attı. Hemen onu kucakladım, Nila'ya götürdüm. Nila'ya çocuğu bir başka odaya götürmesini söyledim. Babasını bu halde görmemeli dedim. Nila bir hipnozdan uyanıyormuşçasına gözlerini kırpıştırdı. Bir kıza bir bana baktı, sonra uzanıp kızı kucağına aldı. Kocasının neyi olduğunu sorup duruyordu. Bir şeyler yapmam gerektiğini yineliyordu. Pencereden eğilip Zahid'e seslendim. Böylece bu 5 para etmez sersem ilk kez bir işe yaradı. Bay Vahdati'ye pijamasının altını giydirmeme yardım etti. Onu yataktan kaldırıp aşağıya taşıdık. Arabanın arka koltuğuna yerleştirdik. Nila yanına bindi. Zahid'e evde kalıp Peri'ye göz kulak olmasını tembihledim. Karşı çıkmaya yeltendi. Avucumu açtım. Tokadı var gücümle şakağına yapıştırdım. Eşeklik etmemesini, dediğimi yapmasını söyledim. Sonra da geri geri garaj yolundan çıktım ve gaza yüklendim. Bay Vahdati'yi eve tam 2 hafta sonra getirebildik ve kaos başladı. Akrabalar sürüler halinde eve üşüştü. Şu kuzeni, bu amcayı, yaşlıca bir teyzeyi doyurabilmek için neredeyse 24 saat çay demliyor, yemek pişiriyordum. Ön kapının zili hiç susmuyor, salonun mermer zemininde topuklar tıkırdıyor, insanlar eve akarken fısıltılar, mırıltılar koridorda dalgalanıyordu. Çoğunu bu evde hemen hemen hiç görmemiştim. Aslında yüzeysel, temelsiz bir ilişki içinde oldukları bu münzevi hasta adamı görmekten çok, Bay Vahdati'nin haşmetli annesine yaranmak maksadıyla kalkıp geldiklerinin farkındaydım. Anne de geldi elbette. Tanrı'ya şükür, köpeksiz. Her iki elinde, kızarmış gözlerine, akan burnuna bastırdığı birer mendil, bir hışım eve daldı. oğlunun yatağının yanına yerleşti, ağlamaya koyuldu. Dahası kanımı donduran bir şey yapıp siyahlara bürünmüştü. Oğlu çoktan ölmüş gibi. Aslında bir bakıma ölmüştü. En azından eski hali ölmüştü. Yüzünün yarısı donmuş bir maskeydi şimdi. Bacakları işe yaramaz durumdaydı. Sol kolunu oynatabiliyordu ama sağ kolu yalnızca kemikten ve gevşek etten ibaretti. Ağzından sözcükler değil, kimsenin çözemediği boğuk hırıltılar, iniltiler çıkıyordu. Doktor, Bay Vahdati'nin felçten önceki duygularını hissettiğini, her şeyi anladığını söyledi. Ancak hissettiklerini ve anladıklarını dışa vurmayı beceremiyordu. En azından şimdilik. Ancak bu tam olarak doğru sayılmazdı. İşin aslı, ilk haftadan sonra, annesi de içinde olmak üzere, konuklara ilişkin duygularını oldukça duru, açık bir şekilde belli eder oldu. Böylesine vahim bir hastalıkla boğuşurken bile, yalnızlığına son derece düşkün biriydi. İnsanların ona acımasına, o kederli bakışlara, enkaza dönüşmüş görüntüsüne esefle sallanan başlara tahammül edemiyordu. Ziyaretçiler onun odasına girince, kullanabildiği sol elini öfkeli bir kışkışlama hareketiyle sallıyordu. Onunla konuştuklarında yüzünü çeviriyordu. Yanına oturduklarında yatak örtüsünü avuçlar, homurdanır, kalkıp gidene kadar yumruğuyla baldırını döverdi. Peri'ye gelince onu da başından savmak için aynı ısrarı gösterse de tavrı çok daha yumuşaktı. Kız onun yatağının başucuna oturup bebekleriyle oynarken Bay Vahdati titreyen çenesi, ıslanmış, yalvaran gözleriyle bana bakardı. Ta ki ben kızı odadan çıkarıncaya kadar. Ağzından çıkanların kızı çok üzdüğünü bildiğinden onunla konuşmaya çabalamazdı. Bu muazzam ziyaretçi hakkını Nila'nın işine geliyordu. İnsanlar evi tıka basa doldurunca o üst kata, Peri'nin odasına çekilir, kızla ilgilenirdi. Buysa kayınvalidesini deli ediyordu. Kadın hiç kuşku yok ki, doğruyu söylemek gerekirse kim onu suçlayabilir? Nila'dan, sırf görünüşü kurtarmak için bile olsa, oğlunun yanı başında olmasını bekliyordu. Ama tabii ki, görünüşü kurtarmalar ya da hakkında söylenecekler filan, Nila'nın umrunda bile değildi. Söyleniyordu da zaten. Bir keresinde kayınvalidesinin, ne biçim eşbu diye bağırdığını duydum. Bir dinleyici bulur bulmaz, Nila'nın kalpsizliğinden, merhametsizliğinden yakınıyordu. Kocasının ona en çok gereksindiği şu anda neredeydi bu kadın? Böylesine sadık, seven bir kocayı bu zor gününde terk ettiğine göre nasıl bir kadındı bu? Yaşlı kadın söylediklerinin bir kısmında çok haklıydı elbette. Gerçekten de Bay Vahdati'nin başucundan neredeyse hiç ayrılmayan, ona ilaçlarını veren, odaya girenleri karşılayan kişi bendim. Doktorun en çok konuştuğu kişi de bendim. Dolayısıyla insanlar Bay Vahdati'nin durumunu Nila'ya değil bana sormaktaydılar. Bay Vahdati'nin ziyaretçi istememesi Nila'yı sıkıntılarının birinden kurtarmış ancak bir başkasıyla karşı karşıya bırakmıştı. Ev doluyken Peri'nin odasına saklanıp kapıyı kapatarak kendini sırf o huysuz kayınvalidesinden değil kocasının şu içler acısı halinden de uzak tutabiliyordu. Ancak ev boşalınca, fena halde bocaladığı karılık görevleriyle baş başa kaldı. Yapamıyordu. O da yapmadı. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 109. Devamı 14. Ayrımda.